Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz yine başkentten. İşte Hayatın Sesleri başladı. Hoş geldiniz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Siz sevgili dinleyenlerimiz için kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aktepe var. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yine bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi sizler de katılabilirsiniz telefon ve diğer iletişim yollarıyla. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizleri bulmanız, ulaşmanız, programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi paylaşmanız mümkün. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Aşkımı benden kimse ayırmasın. sevdik. Ölüm bizden uzak olsun. Aşık olduk, yüreklendik. Kader bizden yana dursun. Hasretli çektirme Tanrım. Gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al götür ama aşk bize kalsın.
15:11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla hemen sizleri tanıştıralım. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bu devirde çocuk yetiştirmek çok zor. Bu cümleyi o kadar çok kurarız, o kadar çok duyarız ki hem duygusal hem de fiziksel sağlığı yerinde çocuklar yetiştirmek gerçekten hiç de kolay değil ama hem çocuklarımız çalışkan olsun, iyi eğitim alsınlar, iyi bir iş sahibi olsunlar, mutlu olsunlar, iyi insanlar olsunlar isteriz de biz anne baba olarak iyi böyle insanlar mıyız? Böyle miyiz gerçekten?
Mutlu muyuz?
Mutlu muyuz? Neler söyleyeceksiniz bu konuda Sayın Hocam?
En azından herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama bazen elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken çok fazla rehberlerin içinde kala kalıyoruz. Evet. Yani kitaplar ne diyor en iyisi için?
Ama hiçbir şey o kitaplardaki gibi de değil. Kesinlikle değil. Olmuyor yani.
İnternette ne yazıyor? Komşumuz ne diyor?
Evet.
Büyüklerimizin bu konuda önerileri neler? Aslında çoğu zaman gerçekten olayın içinde kalmak yerine, ne olduğunu görmek yerine, çocuğun durumunu, kendi durumumuzu hissetmek yerine biz sadece ne yapmak lazım odaklanıyoruz.
Evet.
Ve de ne yapmak lazım eğer içinde yaşadığımız durumla ilişkisizse ve de içinde bulunduğumuz durumu göremeden ne yapmak lazıma odaklanıyorsak sonuç hiç de iyi olmuyor.
Şimdi o zaman mutlaka yapmamız gerekenler ve kesinlikle yapmamamız gerekenler var. Bunları bilip bunu iyi ayırt etmeliyiz galiba, değil mi?
Yani galiba sahici olmalıyız.
Hı hı.
Yani ne yapmamız lazım bizden farklı bir şeyse eğer,
evet,
sahici olamıyoruz. Ve de çocuğun da kafası karışıyor.
Çünkü, o zaman bir maske takıyoruz çocuğa karşı.
Evet. Çoğu zaman tek maske de değil, maske üstünde maske, maske üstünde.
Maskeler kullanıyoruz. Maskeler. Eyvah eyvah. Bu maskeleri o zaman tek tek kaldırmamız gerekiyor bizim. Yoksa kaldırmazsak çocuk o maskeleri görüyor mu acaba? Görür mü o bizim kaç tane maske taktığımızı?
Yani maskeleri doğal kabul etmeye başlıyorlar. Maskeleri de normal, onun içinde doğdukları ve onun içinde büyüdükleri için o da olmazsa olmaz gibi geliyor. Ama hem gerçeği biliyorlar hem maskeleri biliyorlar.
Evet.
Çünkü aslında çocukların algı, yani hepimizin beyni, aslında çocukların demek doğru değil ama bizim algılarımız kısmen bozulmuş olabiliyor. Alıcılarımız bozulmuş olabiliyor. Çocukların dünyayla algısı, dünyayla ilgisi algısı çok gerçek aslında.
Evet.
Örneğin ben şimdi çok susadım, bardağı elime aldım, bir yudum su içtim. Bir çocuk bunu izlediği zaman benim beynimde ateşlenen nöronlar aynı aksi gibi onda da ateşleniyor. Yani o benim susuzluğumu ve motor hareketlerimi öğreniyor. Yani beynimizin böyle bir aynalama kapasitesi var. Bütün çocuklar neredeyse bir yaşına gelmeden bu touchpad'leri kullanmayı beceriyorlar.
Beceriyorlar, evet.
Çünkü görerek öğreniyorlar.
Hı hı.
Ve de sadece hareketlerimizi değil aslında bizim duygularımızı da aynı şekilde kendi beyinlerinde de aynı ateşlenme olduğu için onu da hissedebiliyorlar. Ve de bizim bedensel hislerimizi de hissedebiliyorlar.
Evet.
Yani aslında onlar bizim onlara nasıl davrandığımızdan, kendi duygularımızı ya da hislerimizi nasıl duyumsadığımızı değil, nasıl yansıttığımız, nasıl dışa vurduğumuz da değil, ne hissettiğimizi de biliyor oluyorlar.
Hı hı. Evet, yani duygu ve his farkıyla.
Evet, gerçekleştiriyorlar aslında haklısın. Bunu. Duyguyla hissi ayırmak lazım. Evet. Duygu dediğimiz şey mesela öfke bir duygu. Ama öfkelendiğim zaman kalbim sıkışıyor, yüreğim daralıyor, karnım ağrıyor, his.
Evet.
Bedendeki duyumsamamız, hislerimiz. Duygu aslında orada yaşadığımız bedenden bağımsız duygu. Yani duyguyu ve hissi de ayrı ayrı aynı nöronlarımız algılayabiliyor.
Evet. Peki o zaman şu maskelere birazcık daha dönelim istiyorum. Şimdi her zaman kendimiz olmuyoruz. Hep maske takıyoruz. Hatta maskeler takıyoruz dedik ya. Neden maske takma ihtiyacı duyuyoruz acaba?
Çünkü bir zaman sonra alıcılarımız bozuluyor. Aslında kendi duygumuzu da tanıyamıyoruz oluyoruz. Mesela o an kızgınız, kapıyı kapatıp gitmek istiyoruz. Ama hoşça kal, şimdi biraz başım ağrıyor, çıkmak istiyorum diyoruz. Evet. Ya da hiçbir şey demiyoruz, orada kalıyoruz. Hı hı. Yani bir zaman sonra sadece böyle yapmıyoruz. O an ne hissettiğimizi de fark etmiyoruz. Sadece o an ne yapmamız gerekirse onu yapıyoruz.
Otomatiğe bağlanıyor belli bir süre sonra.
Ne yapılıra takılı kalıyoruz. Ve bir zaman sonra körleşiyoruz aslında kendi hem duygularımıza hem hislerimize.
Ama bu yaşam stresini de ortaya koymaz mı?
Tabii. Çünkü karşımızdaki insanları da öyle algılıyoruz. Ne yapması gerektiğini yapıyor diyoruz. Gerçekten ona ulaşamıyoruz. Hı hı. Ne duygusuna ulaşabiliyoruz ne bedensel izine duygunun hislerine ulaşabiliyoruz karşımızdakinin de. Herkes birbirine nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranıyor. Aynı anne babanın çocuğuna davrandığı gibi. Ama gerçekten ona ulaşmak mümkün olmuyor. Çocuğun da anne babaya ulaşması mümkün olmuyor. Aynı şekilde.
Evet. Peki bunu nasıl sağlayabiliriz? Maskeler olmaksızın?
Maskeler olmaksızın. Yani kendi duygunu işleyebilmeyi öğrenmen lazım. Kendi hı hı. Duygunu ifade edebilmeyi. Kendi hissini tanımlayabilmeyi. Ama bunu yapabilmek için bile fark edebilmek lazım. Yani kendi duygunu fark edebilmek, kendi hissini fark edebilmek aslında birey de olmak demek. Hı hı. Kendini diğerlerinden ayrı da tanımlayabilmek demek. Evet. Daha da ilginci yani duygunu ve hissini yabancılaştıysan eğer sadece düşünerek bir şeyler kotarmak zorunda kalıyorsun. İçinde bulunduğun çevreye ve ortama da yabancılaşıyorsun. Ve çocuklar da bunu gördükleri için bunu öğrenir oluyorlar.
Evet. Dolayısıyla önce kendimizin farkında olacağız.
Önce evet kendi duygumuzun ve kendi hislerimizin farkında olacağız. Hı hı. Ve de onlara körleşmeyeceğiz. Biz ne yapılırlara takılmayacağız. İçinde bulunduğumuz çevreye açık olacağız. Şimdi de ve burada olacağız. Çocuğun ne hissettiğine de açık olacağız. Ortamda ne döndüğüne de açık olacağız.
Evet.
Ve de bunu konuşabiliyor olacağız bu. Sahici olacağız yani.
Evet. Ama ne yaparsak yapalım. O çocuğun gözündeki o arkadaşının mükemmel anne babası olmayacağız hiçbir zaman. Ya da tam tersi komşumuzun o mükemmel kızı gibi, oğlu gibi olmayacak hiçbir zaman çocuğumuz.
Mükemmel olmamız gerekmiyor aslında.
Gerekmiyor evet. Ama hani İnsan hep olmak. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür atasözü vardır ya.
Yani aslında insan olmak bence hata yapabilir olmak. Hı hı. İnsan olmak yanlış yapıp yanlışını düzeltebilir olmak. İnsan olmak bazen zaaflarında davranır olmak demek. Çocuğun da sadece bir anne babaya ihtiyacı var. Her durumda mükemmel bir annesi babası varsa kimi geçecek hayatta? Kimi evet. aşacak? Niye yaşayacak yani öyle bakarsak?
Evet. Anne baba mükemmeliyetçi olunca biraz daha farklı oluyor galiba.
Anne baba insan olmayı reddederse mükemmel olmaya çalışır bence. Anne baba insan olmayı reddetmezse sahici hissedebilen, yanlış yapabilen ama doğrunun ne olduğunu bilebilen biri olursa kendi yanlışına da körleşmiyor aslında. Onu da kabul edebilir olduğu için. Yani mükemmellik diye bir kavram yok. Bence öncelikle birey olmak, yetişkin olmak, insan olmak diye kavramlar var anne babalıkta.
Hı hı, evet. Şimdi o zaman mükemmel ebeveynlik diye bir şey yok diyoruz bir kere. Orada kesin noktayı evet. koyuyoruz galiba değil mi?
Evet. Sahici olalım öncelikle. Çünkü çocuklar sahici olmayı öğrensinler. Şunu öğreniyorlar. Annem böyle hissediyor ama böyle davranıyor. Annem böyle düşündü ama böyle söyledi.
Hı hı.
Annem böyle hissetti. Ama böyle gizledi. Yani çocuklarımızın bunu hem bunu öğreniyor hem de şunu öğreniyor. Demek ki böyle hissedilip böyle konuşulur.
Hı hı. Evet.
Bir Yani bir de bunu normalleştiriyor.
Çünkü onlar o kadar iyi gözlemciler ki, o kadar iyi gözlemliyorlar ki o bizim rollerimizi, o sahte rollerimizi hemen fark edebiliyorlar aslında.
Bununla baş etmek için de zaman içinde hepimiz alıcılarımızı kapatıyoruz yani, hem kendimize hem dışarıya aslında.
Evet.
Çünkü bununla baş edebilmek de çok zor. Yani karşındaki insana ulaşamamak da çok zor. Anneye babaya ulaşamamak da çok zor çocuk için.
Evet. Peki o anneye babaya ulaşmak için, o iletişimi kurmak için ne yapması gerekir anne babanın? Sadece o maskeyi takmaması, sadece samimi olması yeterli mi?
Bağlantıda olmak önemli bir şey burada. Evet. Kendini birey olarak ayrı tutup ama çocukla bağlantıda kalmak önemli. Bunun aslında çocuğun her zaman bizimle bağlantıda olmaya ihtiyacı yok. Biz eğer şimdideysek ve buradaysak, hı hı, o an içinde bulunduğumuz zamanda ve yerde yaşıyorsak, yani kafamızdaki senaryoda, zihnimizdeki kurguda, yapılacak işlerde, dünkü çatışmalarda, yarınki planlarda değilsek eğer, orada beraberiz demek. Hı hı. Ve de bağlantıdayız demek. Çocukla kısa süreler bile olsa bağlantıda kalmak, sadece sessizce yanında kalmak, ona müdahale etmemek, yönerge vermemek, bir şey tanımlamamak, anlatmamak, o derinden bağlantıyı hissederek onunla olmak çocukların yaşam stresini azaltıyor. Kaygı durumlarını da azaltıyor. Ve de aslında içinde bulundukları ortamla uyumunu ve öğrenmelerini de güçleştiriyor. Çünkü onlar da şimdide ve burada olma pratiğini yapmış oluyorlar anneyle, hı hı, birlikte. Böyle olunca mesela okulda da kaygılanmıyor. Okulda da orada ne olup bittiğini hissediyor, izleyebiliyor, öğrenebiliyor.
Evet, farkındalık o zaman az önce de söylediğimiz kalmak gibi.
Hı hı. Evet. Aslında anne babanın burada yapması gereken, şimdi burada oturuyorum, bu zamandayım ve de çocuğumla derin bağlantıdayım. Ona bir şey öğretmiyorum, yönerge vermiyorum, müdahale etmiyorum. Sadece onu izliyorum.
Hı hı.
Bu, yani bu bağlantıda olma pratiği kaygılı çocuklarla baş etmek için günde 5-15 dakika arasında yaptığımız zaman bile çocukların kaygı durumunun düzelttiğini gösteren çalışmalar var. Ama bundan öte aslında anne babaya çocuğun ulaşılabilmesini de sağlıyor. Anne baba yani yarınki planlarındaysa, geçmişteki çatışmalarındaysa, kafasındaki kurgudaysa, çocuk anneyi babayı bedenen karşısında görüyor ama ona duygusal olarak ulaşamıyor. Çağırıp
i̇şte o,
duruyor yanına, çekiştirip
İşte duruyor. O çocukluk döneminde, aha, de derler ya, ne kadar zaman geçirdiğiniz önemli değil. 5 dakika kaliteli zamanı birlikte paylaşmak yeterli.
Ve de çocuğun istediği zaman o 5 dakikayı verebilmek ona.
Evet.
Ama o çocuğun istediği zamanı, o 5 dakikayı yakalayabilmek için 24 saat uyanık olmak gerekiyor aslında. Hı hı. O kadar da kolay bir şey değil yani, değil, o 5 dakikayı sağlamak.
Evet.
Çünkü çocuğun her zaman bize ihtiyacı yok ama bize ihtiyacı olan o 5 dakikada biz başka bir işle meşgulsek o bağlantıda zamanı yakalayamıyoruz. Aslında devamlı uyanık olmayı getiriyor anne baba, hı hı, olmak.
Evet. Şimdi kendi gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi çocuklarımızda görmek için de çaba sarf ediyoruz belki. Bunun da çocuklar açısından baktığımız zaman sakıncaları olabiliyor. Bununla ilgili neler söylemek
kendimizi
istersiniz?
Kendimizi onlardan ayıramıyoruz.
Evet.
Aslında yani önce birey olmak, sonra yetişkin olmak, sonra anne baba olmak.
Evet.
Biz kendimizi ayrı bir birey olarak kabul edemiyorsak yapabildiklerimizle ya da yapamadıklarımızla, hı-hı, çocuğumuzla da karışıyoruz, dolaşıyoruz, bulaşıyoruz hakikaten. Ve de onların da bizim yerimize geçmelerini, bizim istediğimiz gibi olmalarını isteyebiliyoruz.
Peki onlar nasıl algılıyor acaba bunu?
Bence başta zorlanıyorlar. Çünkü onlar da birey olmayı bizden öğrenecekler. Biz eğer hakikaten çevremizle dolaşmış, karışmış yaşıyorsak, hı hı, onların birey olarak örnek alabilecekleri kimse kalmıyor etrafta. Onlar da bunu öğreniyorlar. Kendi hayatının, kendi duygusunun, kendi hissinin sorumluluğunu alan yetişkinler olmayı değil, etraftakileriyle bulaşıp karışan insanlar olmayı öğreniyorlar.
Evet.
Önlerinde iyi bir örnek olmuyoruz yani.
Evet. Aslında. Hep söylüyoruz ya, iyi bir örnek, iyi bir model olmalıyız çocuklarımıza diye, ama
büyümeliyiz.
Büyürken de çoğu zaman belki karıştırdığımız ya da olmaması gereken bir nokta, bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda, arkadaş olmaya çalışıyoruz. Anne baba çocuklarıyla arkadaş olabilirler mi, yoksa anne baba olarak mı kalmalılar? O sınır, o ince çizgi nasıl olmalı?
Zor soru. Yani bizim için, yani biz eğer bireysek, yetişkinsek, ayrı ama bağlantıdaysak, çocuk büyütürken hedefimiz onu yuvadan uçurmak. Nasıl uçurmak? Yeterli yaşam becerileriyle donanmış,
evet,
birey olmuş, yetişkin olmuş, kendini ayrı tutabilen ama bütün dünyayla bağlantıda olduğunu da hissedebilen bireyler olarak yuvadan, evet, uçurmak. Bunun için arkadaş olmamız yetmez. Anne baba da olmamız gerekiyor tabii. Her anlamda.
Evet. Bu konuda aslında konuşulacak o kadar çok şey var ki Sayın Hocam. Ancak ne yazık ki süremiz kısıtlı, süremizin sonuna geldik. Bugünkü bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür edelim. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki bu konular üzerinde konuşmayı yine sürdürebiliriz. Yine davetimizi kırmaz gelirseniz teşekkür
çok
ederiz şimdiden.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Sayın Aylin Tarcan stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Sür atını ferzana gel, al da
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz, iyi yıllar diliyoruz sevgili Yusuf Özkan. Nasıl girdiniz yeni yıla Hollanda'da, nasıl geçiyor 2017?
Aslında bizdeki gibi yani çok fazla kutlama yapılmıyor Hollanda ve Avrupa'nın genelinde ama yeni yılın vazgeçilmez etkinliği havai fişek gösterisi. Yine Hollandalılar akşam saatlerinde boşu bol adı verilen bizdeki lokma tatlısının biraz iricesinden yiyip televizyon seyrettiler. Ancak saat 12'den itibaren bütün sokaklar sabaha kadar adeta savaş alanına döndü. Çünkü her noktadan yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca havai fişek fırlatıldı. Bu çok ciddi bir sektör. Her sene özellikle Belçika üzerinden ülkeye gelen kaçak havai fişekle mücadele ediliyor. Çünkü kaçak havai fişeklerin çok ciddi sorunlar doğurduğu da biliniyor. Özellikle sağlık açısından. Çünkü genelde çocuklar ve gençler bunları fırlatıyorlar ve kontrolsüz havai fişekler nedeniyle her yıl yüzlerce insan bir takım uzuvlarını kaybediyor ya da ciddi yaralanmalar yaşıyor. Bu yılda yine yeni yılın ilk saatlerinde cerrahi servislerine çok sayıda çocuk ve genç getirildi. Havai fişek yaralanması nedeniyle gözünü kaybedenler, parmağını kaybedenler çoğunluktaydı. Bu yıl kontroller sık olduğu için geçen yıldan biraz daha %30 daha az hasta sayısı geldiğini belirtti uzmanlar. Ancak yine de oldukça korkunç düzeyde yaralanmalar olduğu belirtiliyor. Bu nedenle başta hükümet merkezi Lahey olmak üzere birçok kentin belediye başkanı artık bu geleneğin sona erdirilmesi ve yılbaşında havai fişek atılmasının önlenmesini, yasaklanmasını istiyorlar. Çünkü hem ciddi ekonomik kaybı var hem çok ciddi çevre kirliliğine yol açıyor. Asıl önemlisi de çevre demişken Hollanda çok sayıda kuş türü var. Özellikle suda yaşayan canlılar. Havai fişeklerin bunlara çok ciddi zarar verdiği açıklandı çevre örgütleri tarafından. Ve hükümeti de bu konuda bir çözüm bulması istedi. Çözüm de sanıyorum bunun azaltılması ya da tamamen yasaklanması. Yasaklanma tam olarak belki hayata geçirilmeyebilir ama kontrollü bir şekilde örneğin bir saat, bir buçuk saat gibi bir sınırlamadan söz ediliyor. Ama en azından sabaha kadar atılıp hem çevre hem de sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir takım önlemler şu anda ciddi ciddi konuşulmaya başlandı Nilgün Doruk.
Evet. Peki sevgili Yusuf Özkan, bu yaralanmalara sebep olarak kaçak havai fişek satışı gösteriliyor galiba, değil mi?
Evet. Çünkü içerisinde kontrolsüz çok fazla yani standart üzerinde patlayıcı madde kullanılan havai fişekler özellikle gençler çok fazla ses çıkardığı için ya da çok gösterişli olduğu için bunlara heves ediyorlar. Ve bunların da her yıl işte, kontroller yapılıyor, baskınlar yapılıyor ancak önüne geçilemiyor. Sadece cüzi bir miktar engellenebiliyor. O nedenle de Lahey Belediyesi'nin zaten yasaklamadaki çıkış noktası buydu. Yani tamamen bu işi yasaklarsak en azından kaçak da önlenmiş olur. Bu satış da ortadan kalkmış olabilir. Dolayısıyla hem sağlık sorunu hem de çevre sorunu ortadan kalkmış olabilir gibi bir savunuyla geldi. Birçok belediye de bunu destekliyor. Yani madem kaçakla mücadele edemiyoruz tamamen yasaklayalım önerisi şu anda ciddi bir şekilde tartışılıyor.
Bakalım ilerleyen günler neyi gösterecek bu konuda. Gelişmeleri yine sizden almak dileğiyle bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle başkentten selamlar, sevgiler.
Hoşçakalın, teşekkürler.
Uzakta kalıyor. Ellerimi uzatıyorum. satsam tutmak isterim günü. Ama güneş her gece tepende doğuyor. Ama güneş her gece tepende doğuyor. Yani olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani. Olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor. Ortasında bile uzun cümleler kurardım konuşurken. Eski filmlerde kaldı böyle sözler biniyor. Ama şimdi filmler bile eskimiyor. Yani olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani. Olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse yani. Olmuyor, olmuyor. İstesem de kimse
sözcükler. Köşemizde sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz, dil ve iletişim uzmanı. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, polisiye romanlardan söz edeceğiz bugün sihirli sözcüklerde. Çünkü bazılarınca hala edebi bir tür olarak kabul görmese de evet, en fazla okunan roman türlerinden. Evet. Ama sihirli sözcükler o zaman bu roman türünün içinde gizliydi herhalde. Çünkü polisiye romanlar deyince ilk akla gelen isim Agatha Christie, değil
evet,
mi?
Evet.
Polisiye romanların kraliçesi.
Evet, kraliçesi ve herhalde dünya edebiyat tarihi açısından mutlaka anılması gereken isimlerden biri Agatha Christie. Zaten bir türün oluşmasını sağlaması dolayısıyla, yani ürünlerini geçtik, hani kendisinden sonraki yazarlarla değerlendirilebilir, bazı şeyler eksik fazla bulunabilir belki bugünden o güne bakınca, ama Agatha Christie ile birlikte bu tür somutlaşmış, tam olarak kabul edilir hale gelmesini sağlayan aslında o. polisiye roman türü, polisiye yazı aslında İngilizler tarafından dünya edebiyatına kazandırılmış bir tür olarak kabul ediliyor. 1800'lerin sonu diyebileceğimiz, 1880'lerde aslında somutlaşmış bir tür. aşağı yukarı. Sebebi de şu, aslında endüstriyel devrim sonrası ortaya çıkan bir şehir yapısı var. Bu şehir yapısı göç alan, işçi barındıran, dolayısıyla suç oranının çok arttığı, şiddetin çok görünür olmaya başladığı bir süreç. Oradan yola çıkarak ortaya çıkmış ve gazetelerle, işte eski tabirle söylersek tefrika, yani dizi halinde yazılarak polisiye hikayeler ortaya çıkmış. Fakat sonra giderek somutlaşmış. Biz polisiye türüne bugün parçalarına bakarak daha çok anlamlandırabiliyoruz. Agatha Christie'nin, Sherlock Holmes'un içinde olduğu klasik polisiye yaklaşımı bugün belki de en çok sevilen, dizilerde de kendini gösteren.
Evet.
İlk çıkan şekli, o 1800'lerin sonunda ilk çıkan şekli biraz daha sokak polisiyesi, devriyenin ortaya çıktığı, biraz daha şiddetin görünür olduğu hali. Fakat sonra aslında kopmuş sokaktan polisiye tür. İşte daha çok seçkinlerin, ne bileyim işte otel lobileri, tren seyahatleri, ortalama gelir seviyesine sahip güzel bayındır bir kasabada geçen gizemli cinayet öykülerine dönüşmüş.
Evet, Shark Express'inde cinayetle başladı, evet, belki evet. De değil mi?
Ve Agatha Christie ile somutlaşan tür aslında bu tür. Bugün işte İngiliz televizyonunun yaptığı, BBC'nin yaptığı dizilerde kendini gösteren tür de bu tür. Neden seviyoruz bunu? Aslında temel olarak sonuçlandığı için seviyoruz.
Evet.
Suçluları net bir biçimde gördüğümüz ve sonunda mutlaka cezalandırıldığı için seviyoruz. Ve suç, cinayet çok ağır bir suç olmasına rağmen bu anlatım türünde, bu klasik polisiye türü içerisinde aslında normal hayat ve güvenilir kişiler tarafından kuşatılıp etkisiz hale getiriliyor.
Bir de başından belki kim olduğunu bulamadığımız,
evet, bilmece
sonunda var. Evet, evet. O yüzden de birazcık zaten seviyoruz galiba.
Temelinde şu var. Okuyucunun ilk birkaç bölüm içerisinde belki merak ettiği, bir müddet sonra ipuçlarını gördüğü ve evet evet aslında şu diyerek okumaya devam ettiği, bir solukta okunmasını sağlayan aslında o. Ve bilmecenin de kuralları temel olarak şöyle, iyi bir polisiyede, klasik polisiyede ya da modern polisiyede diyelim, iyi bir polisiyede hiçbir zaman suçlu kendi durup dururken itiraf ederek ortaya çıkmıyor. Hepsinde kanıtlar, tanıklar ışığında ve belli bir zeki çıkarma sonucunda, çıkarımlar sonucunda bulunursa polisiye iyi polisiye oluyor.
Evet.
Yoksa suçlu bir şekilde kendini itiraf ederek ele verirse biz onu kötü polisiye olarak kabul ediyoruz.
Peki Türk edebiyatındaki tarihine bakalım, bize nasıl gelmiş?
Şöyle, aslında bizde de ilk örneği Ahmet Mithat Efendi, 1884, oldukça erken bir tarih. Esrarı Cinayet, yani cinayetlerin esrarları, bilinmeyenleri gibi çevirebileceğimiz bir isimle gelmiş. Ahmet Mithat Efendi biraz böyle dinleyicilerimizin affına sığınarak düzden söyleyeyim, kör gözüme gözüme şeklinde yazan Tanzimat yazarlarından. Bu şu demek, hani bugün okuyucu çok yazarı hissetmez herhangi bir romanı okurken, ama Tanzimat döneminde usul şöyleydi: anlatır anlatır bir yerde durur ve direkt okuyucuya hitap eder Tanzimat yazarı. Ey okuyucu, sakın bu kahramana kanıp da bu suçu işlemenin cezasız kalacağını düşünme. Hayatta her şeyin bir şey cezası vardır gibi. Yazar araya girer ve mesajını verir. Açık bir biçimde okuyucunun anlamama ihtimalini de göze alarak. Şimdi 1884'te kitap olarak basılmış Esrar-ı Cinayet. Ondan önce gazetede tefrika edilmiş. Ve bizim biraz önce söylediğimiz polisiye türüne tezat bir biçimde cinayetleri işleyenin durup dururken itiraf etmesiyle son bulan bir kitap. Fakat ilginç tarafı şu. Aslında böyle bir bağdaştırma yapabiliriz belki. Polisiye romanlar 1950'den sonra İngiltere'den çıkıp Amerikan versiyonuyla dünyada tanınıyorlar ve Amerikan versiyonu biraz daha kara romana yakın duruyor. Bu ne demek? İşte o Agatha Christie romanlarındaki masumiyetle çerçevelenmiş ve sonuçlanan polisiyeden çıkıyoruz. Polis teşkilatına, polis teşkilatının içindeki satın alınmış polislere, mafyaya, bürokratların işin içine girdiği sisteme, topluma dair bir polisiyeyle karşılaşıyoruz. Aslında Ahmet Mithat Efendi de sanıyorum bunun bir versiyonunu yapmaya çalışmış. Dönemin Beyoğlu mutasarrıflarından birinin ciddi bir rüşvet hikayesi var ve Ahmet Mithat Efendi'nin kitabındaki karakter de buna çok benziyor. Hı hı. Tefrikanın sonlarına doğru gerçek hayattaki kişi rüşvetten ve bir takım suçlardan dolayı gözaltına alınıp işte bertaraf edilince romanda son bulmuş aslında. Yani böyle bir adı konulmamış gerçek hayatla bağlantısı da var. 1950'lerden sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrasında aslında biz dünyada genel olarak bunu görüyoruz. Benzeri pek çok, nasıl söyleyelim, dünya çapında tanınmış öyküler diziye çekilmiş, dizi olarak yayınlanmış. Türkiye'de de Köstebek olarak anılan, hı hı, mesela casus versiyonları falan var. Sanıyorum bizdeki en modern örneğini, çağımız örneğini, modern deyip yazarın kendisini kızdırmayalım, çağımız örneğini Emrah Serbest'le görüyoruz. Dinleyicilerimizin Türk televizyonlarından hatırlayabileceği Behzat Ç. karakteri.
Evet.
Emrah Serbest'in polisiye kitaplarından bir derleme. Birkaç, evet, önce tekti, sonra birkaç kitabı bir araya gelip senaryolaştı. Belki devamı olabilecek. İzleyicileri merakla bekliyor. Bu aslında tam olarak polisin gözünden durumun anlatıldığı, polisin gözünden suçun, suçlunun, sistemin, hatta çaresizliğin, yani polisiyenin böyle bir tarafı da var. Artık bu yüzden bu uç örneklerine kara roman deniyor.
Evet, ama bir de orada şey yok mudur? Hani böyle olmasını istediğimiz, görmek istediğimiz polis vardır evet, hep evet, oralarda.
Diğerlerinin yanı sıra evet, diyelim. O da şundan kaynaklanıyor. Aslında işte 1950'den sonra bu türün çıkmasının sebebi bu. Yine dizilerden belki takipçilerinin tanıyabileceği Mike Hammer karakteri var. Onunla kendini gösteren böyle bir özel dedektif, bizde hiç var olmayan, doğal olarak hani bizde karşılığını, Türkiye'de karşılığını görmediğimiz, dolayısıyla biz polis olarak belki tercüme edebileceğimiz, sisteme aykırı, kendi kurallarına sahip, gerekirse döven, gerekirse söven ama kaypak olmayan,
evet,
ikiyüzlülük yapmayan, basit entrikaların dışında çıkarı için, şahsi çıkarı için sistemi kullanmayan mert bir karakter var.
Evet.
Mike Hammer o kadar etkilemiş ki İkinci Dünya Savaşı sonrası polisiye tiplerini. İşte bizim daha önce sizinle işte Agatha Christie'den bahsederken ki o sevimli hayat yok artık, evet, bundan sonra. Arsène Lupin'deki o biraz lüksü kullanan ve polisi beceriksiz gösteren üst düzey aristokrat görüntü falan kaybolmuş.
Yok,
İkinci
artık,
Dünya
evet,
Savaşı sonrası. Artık çok acılı bir hayat var ve savaşta askerlik yapıp şiddetin her türlüsünü görmüş ve dönüp şehir içinde, metropoller içinde sosyal hayata uymaya çalışan ama bunu yapamayan insanların kendilerine teselli olarak okudukları bir yazar var. Çok etkilemiş ki bizde de Orhan Kemal gibi, Kemal Tahir gibi edebiyatımızın hani böyle sağlam taşıyıcı direkleri kabul edebileceğimiz yazarlar Türkiye'de Mike Hammer yazmışlar.
Evet.
Çünkü bizde de bir versiyonu var. Birçok
gazetecinin de bu türde denemeleri evet, olmuş evet, bir tarihte değil mi?
Siz Nazım Hikmet'ten bahsetmiştiniz,
evet,
ki benim haberim yoktu.
Olmuş.
Şaşırtıcıdır. Çünkü aslında bu bilmece kurgusu konu olarak polisiyeyi edindiğinde hele de günümüzde yaşadığımızı da reddetmemek lazım. Biz hani polisiye romanlarını küçümsemek demeyelim. Hadi
evet,
dilim oraya gitti ama hafifsememize sebep olabilecek olayların içinde yaşayan insanlarız Türkiye'de şu anda.
Evet.
Hani bizim şu anki yazarlarımız da çok daha güçlü metinler kurgulayacaklardır. Biz onları bekliyoruz artık. Çünkü nasıl Umberto Eco'nun Gül'ün Adı, hı hı, bir dönemi tamamen orta çağı anlamamızı, onun darlığını, zorluğunu sıradan yurttaşı için ne kadar büyük bir yük olduğunu bu bilmece kurgusuyla yavaş yavaş bulduran bir romandır ve çok önemli bir romandır. Onun benzeri romanları biz de edebiyatımızda görüyoruz, göreceğiz, daha iyilerini göreceğiz. Çünkü şöyle bir şey var, polisiye romanı ne besler?
Ne besler?
Ben azaltarak aldım. Polisiye romanı ne besler? Mesela faili meçhul cinayetler besliyor şu anda. Tüm dünyada böyle, sadece bizde değil. Nedensiz yere işlenen toplum suçları besliyor polisiye romanın zeminini. Suç işleme ve suçtan etkilenme yaşının düşmesi besliyor. Mesela bugün artık çok popüler denilen polisiye romanların arkasında bunlar var. Hı hı. Roman her zaman için diziden ve sinemadan daha güçlü ve daha kanırtıcı.
Evet.
Tam tercümesi.
Peki,
bence
o,
bu.
İlk zamanlardaki heyecanla okunmaya devam ediyor mu acaba?
Aslında şu aralar genel anlamda izlendiğini söylememiz lazım.
Evet.
Çünkü okunması zor bir tür. Giderek de daha zor oluyor. Mesela bizdeki örneğini söyleyelim. Behzat Ç'yi televizyon dizisi
çünkü
olarak
o besleyen
izlemek,
kavramlar çok değişti,
evet,
ve geliştiği için belki de o kadar zor geliyor.
Hem
eskiden
öyle,
çok daha farklıydı bir iki konuyla.
Evet,
mi?
Daha basitti. Suç, evet, ve suçlu daha basitti. Şu anda organizeye ayarlı bir bakış açısı,
evet,
var.
Onun için izlemek daha kolay.
İzlemek daha kolay. Bir de şu var ki olay yeri inceleme artık bilimsel bir alan olduğu için polisiye diziler daha çok bilimle örtüşerek, bizde de benzer versiyonları var televizyonlarımızda, bilimle örtüştürülmüş ve biraz hani bizim o kaşif tarafımızı da kaşıdığı için, hı hı, kendimizi biraz daha böyle işin içinde keşfedici, bulan kişi olarak görmemizi sağlıyor. O yüzden daha kabul edilebilir oluyor. Ama romanlar öyle değil. Romanlar hakikaten biraz iğne batırır. Şiddeti daha güçlü ifade eder. Yine aynı örneği vereceğim ama Behzat Ç'yi dizi olarak izlemekle kitabını okumak arasında fark var. Kitabı hazmedilmesi daha zor bir lokma.
Evet.
O yüzden hemen hemen bütün polisiyeler de öyle. Biraz önce biz içeride program yapımcısı arkadaşlarımızla konuşurken de biliyorum Gülşen Hanım iyi bir polisiye romanı takipçisi. O benim bilmediğim romanları da söyledi biraz önce. Mesela roman, sürekli polisiye romanı okuyucusunun aldığı bir lezzet oluyor ve o lezzeti bulduğu kitaplara yöneliyor. Ama günümüzde, günümüz yazarları için tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupalı, Amerikalı yazarlar gibi bizde de şiddet biraz daha artıyor. Ve şiddeti arttıkça daha çok cezbediyor belki insanları. Ama polisiyenin temeli şu. Temel olarak biz keşfetmeyi seviyoruz. Zaten bu kurgunun adı bilmece kurgusu. Hı hı. Yani biraz bilmeyi, aramayı, uğraşarak bulup ona değer vermeyi polisiye içerisinde seviyoruz. Neden? Çünkü hakikaten zorlanıyoruz hayatın içinde.
Evet. Ama bir de kitap okumaya başlatan, kitap okumayı sevdiren, her ne kadar kabul görmese de roman türlerinden değil midir?
Şöyle, hemen hemen herkesin okuduğu türlerden. Yani itiraf edeyim, hani ben roman okuyayım desem ilk aklıma gelecek tür polisiye değildir. Fakat yine de her beğenirim beğenmem diyen herkesin en azından bir defa tanışıklığı olduğu
evet,
en azından okuyup bir fikrinin olmasını sağlayacak kadar okuduğu kitaplardandır. Bir de şöyle bir tavsiye vardır. Okumayı sevmeyenler için iyi bir başlangıç noktasıdır. Biri kitap okumayı sevmiyorsa ya aşk romanı önereceksiniz ya polisiye. mutlaka tutar mayası yani. Eğer iyi bir türüyse özellikle mutlaka mayası tutar.
Ama Agatha Christie okumayanınıza hiç duymadım, rastlamadım.
Mutlaka okunmalı. Agatha Christie de okunmalı. Bizdeki örnekleri de var zaman zaman,
evet,
karşımıza çıkan. Okunursa kazancı çok olan türlerden biri polisiye tür. Yani bir olay yerine girdiğinizde olanın ötesini görmek hayatta her zaman karşılaşacağımız şeydir. Sonuçta oğlumuzla kızımız tartıştığında da aynı şey geçerli. Biz iş yerine geldiğimizde de aynı şey geçerli. Mutlaka suç olması gerekmiyor olay yerinin.
Evet, çok güzel. Çok keyifli bir sohbetti yine. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
bu hafta
ederim.
İçinde. Haftaya yine çarşamba günü, günümüzün değiştiğini biliyorlar dinleyicilerimiz ama çarşamba günü yine bir birlikte olacağımızı hatırlatalım ve size tekrar teşekkür edelim.
Ben teşekkür
ederim. Sevgili Berna Kutluat'a. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.